أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 261. hadis İstaizu billahi min tama'in yehdi ila tab'in Kalbi paslanmaya götüren açgözlülükten Allah'a sığının. Ya Rabbi sen bizi koru. Sana sığınıyoruz. Açgözlülük. Beşer olarak insan fıtratında bir bölümüyle var olan, tümüyle yok edilmesi adına bir görev hatırlamadığım özel bir konu. Yani insanda açlık vardır, istek vardır. Erkekler ve kadınlar birbirlerini, anne babalar çocuklarını, insanlar kantar kantar olmasa bile ama ona götüren altın ve gümüş birikimlerini, şöyle hazırlanmış, temizlenmiş, bakımı yapılmış atları veya arabaları, ya da ekin ve tarlaları, bağ ve bahçeleri, davar ve sığırları ister. Bu istemeleri onların fıtratından kaynaklanır. Ama bu istek eğer açgözlülük olarak cereyan ederse, yani doymak bilmez halde dibi boş bir kuyu gibi istek artarsa, o zaman kalp paslanmaya başlar, tek amaç odur, tek hedef odur. Böyle olunca da insanlar Allah'tan uzaklaşırlar, Allah'ın hidayetini kaybederler. Cennet yolunu unuturlar, cehennem yolunda olduklarını görmezler, göremezler. Gözleri kapalı, basiret ve firasetleri kapalı durumda ne yaptıklarını bilmezler. Bütün hevesleri, bütün amaçları, bütün hedefleri sadece bu doyumsuzluk olur ki bu onları helake sürükler. Öyleyse kalbi paslanmaya götüren açgözlükten Allah'a sığının. 262 İsta'inu ala umurikum bil kitman. Ortaya dökmeyip, gizleyerek işlerinizin başarıya ulaşmasına destek olunuz. 263. hadiste de benzer bir konu var. Birlikte okuyalım. İsta'inu ala incahi el havaici bil kitman ileha fe inne külle diye nimetin mahsudun. Hedeflerinizin gerçekleşmesine gizliye riayet ederek yardımcı olunuz. Zira her nimet sahibi kıskanılır. Böyle bir direktifi var Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin. Bir hayır niyetinde, bir hayra niyetli misiniz? Ciddi bir işiniz, bir sevap işiniz, bir kulluk işiniz mi var? Herkese yayıp dökmeyin. Olur olmaz, ulu orta herkese ilan etmeyin. Gereklidir, değildir diye düşünmeden herkese bilgi vermeyin. Belli olmaz bu hayır işinizde, sizin bu gizliliğe riayet etmemeniz, sizin hasede konu olmanıza, haset fesat edilmenize, bu nimetin elinizden kaçmanıza neden olabilir. Onun için şöyle hedeflerinizin gerçekleşmesi konusunda az biraz işin gizli kalması prensibine dikkat edin. Efendim çok saklayalım, ondan bundan, herkesten, en yakın dostumuzdan, hanımdan, kocadan, karıdan, anadan, babadan mı? Gerekenler diye bir liste söylesem daha uygun olmaz mı? Gerekenlere söyleyin ama gerekenlerden de saklayın. Onun onu öğrenmesi ne sana ne ona şimdilik bir şey ifade etmiyorsa, öyleyse söylemesek daha iyi olmaz mı? Oğlunuzu everecektiniz, kızınızı gelin edecektiniz, dükkanınız konusunda yeni bir planınız vardı ya da eviniz konusunda yeni bir programınız vardı. Evde yeni bir program adına bir eğitime başlayacaktınız. Bunu hemen aklınıza, ağzınıza gelen herkese söylediniz. Onlardan da nice nice tepkiler aldınız da daha başlamadan akamete uğradı, öyle mi? Siz bunu bilirsiniz, nice örnekleri vardır. Mesela siz, size göre, diyelim ki evde çoluk çocuğunuzla beraber Riyâs-ı Sâlihîn okusanız istediniz ama bir meal eşliğinde, yani mesela Kur'an-ı Kerim'den her gün bir 5 sayfa mealini okusanız evde çoluk çocuğunuzla, bir de 50 kadar hadis okusanız Riyâs-ı Sâlihîn'den, buna daha başlamadan, acaba demeden, ne oldu kaldı bilmeden önünüze gelen herkese, yani sünnete farklı bakanlara, Kur'an'a farklı bakanlara, sizden farklı beklentisi olanlara, hatta sizin mevcut ahlakınızı onlar belki de sağmal bir inek görünümünde görenlere, herkese ama kim olursa olsun dost düşman söylemeye çalıştınız. Sonunda öyle baskılara maruz kaldınız ki onu bırakmaya mahkum oldunuz değil mi? Öyleyse dönün geriye, yeniden karar verin ama bu sefer kimseye söylemeyin. Kızınızı bir isteyen vardı, siz size göre düşündünüz, siz Müslümanca düşündünüz, siz Müslümanca düşüneceğine inandığınız 2-3-5 dostunuza istişare için açtınız, onlarla istişare ederken, kararınız Müslümanlığa uygun olarak sürerken, tam işte bu esnada önünüze gelen herkese duyurma pozisyonu yaşadınız ve insanlar kafanızı, kalbinizi karıştırdı, fitne fesat çoğaldı ve yoğaldı, siz ne yapacağını şaşırdınız. Ben sanki bu hadisten bunları hatırladım. Bu iki hadis bize yapacağınız hayır bir iş için, yani bir kulluk görevi için biraz daha öyle herkese ayan beyan etme gerektiği duymadan, az biraz meseleyi gizli tutarak, yani ilgisiz insanlarla ilgiyi keserek, ilgili olanlarla istişareyi de ciddi pozisyonda yürüterek hareket edin ki başarıya ulaşmanız daha kolay olsun diyor aleyhissalatü vesselam. Ben de böyle anlıyorum. 264. İstanu anin nas velev bişavsı sivakin. Misvak kırıntısı kadar bir şey de olsa insanlardan bir beklentiniz olmasın, kesin olarak sakın ha dercesine. Çünkü bir misvak kırıntısı konusunda bile insanlara karşı müstağni davranmayı emreden aleyhissalatü vesselam artık hayatın tümündeki ne diyeceği kuralını kendimiz çıkarabiliriz. Yani efendim tesbihe ihtiyacın vardı, tesbih olmadan olmazdı, aylar yıllar arıyordun, hacca gidenlere sipariş veriyordun, Hindistan'da belki demiş, Avrupa'da belki demiştin ama hiçbirinde bulamamıştın derken adam babasının dedesinin babasından kalma sandıkları dökerken ortaya baktın ki tam o aradığın tesbihten bir tane çıkmış ve hemen ne oldu? Şahsiyetin eğilmeye, ezilmeye, bozulmaya başladı öyle mi? Hayır, müstahni davran. O olmadan da Müslüman olabilirsin. Evet, çok seviyor olabilirsin. Zaafın olabilir, bir insan olarak beklentin olabilir. Ama bir Müslüman olarak vazgeç ve sakin ol. İsteme. Hiç kimseden hiçbir şey istemeyin. Çünkü ben eminim ki Allahu Teala bizden istediği kulluk için bize mutlaka imkan bahşedecektir. Yani Allah bizden bir kulluk istiyorsa o kulluğu yaşamak manasına ihtiyacımız olan her şeyi bize mutlaka bahşetmiştir. Eğer o konuda bize imkan ve fırsat tanımamışsa bu sefer de ondan muaf tutmuştur kesinlikle. Mesela bizden namaz ister Cenab-ı Hak. Namaz için rükûya gitmemiz emreder Allahu Teala. Ama eğer benim belime bükülme imkanı vermemişse, benim belim kazık gibi eğer eğilme imkanına sahip değilse, Cenab-ı Hak öyle bir lütufta bulunmadığı için diğer görevi de benden sakıt edecek, ben belimi kırmadan namaz kılacağım. Eğer namaz için abdest almak zorundaysam ve abdest almak için mutlaka kolumu yıkayacaksam, ama Allahu Teala bana kol vermemiş veya benim kolum benden kaybolarak imtihana tabi tutmuşsa, o zaman da ben kolumu yıkamadan abdest alacağım. Yani kol yok olarak sorumluluğumu sürdüreceğim. Hayatın bütün bölümlerinde bunu rahatlıkla düşünebiliriz. Bir misvak kırıntısı bile istememek demek, yani üstelik insanlar isterken öyle şahsiyetlerinden fedakarlık ediyorlar, öyle bozuk düzen bir şahsiyete bürünüyorlar ki istedikleri şey hani değse ya derler, değmez de üstelik çok basit olmasa da olur şeyler istiyorlar. Öylesi hadisi yeniden okuyoruz. İstağnu anin nas velev bişavsı sivakin. Misvak kırıntısı kadar bir şey de olsa insanlardan bir beklentiniz olmasın. 265. İstavsu bin nisai hayran fe innehunne avanun indekum. Eşlerinize iyi davranınız. Eşlerinize nazik davranınız, yani onları hayra teşvik ediniz, zira onlar sizlerin yardımcılarıdır, onlar sizin korumanız altındadırlar. Tabi, hadisin metninde kadınlar tabiri kullanılıyor, tercümede eşleriniz olarak ifade etmeye çalıştık. Elbette bir erkek için kendisine hayat olarak en yakın olanı, yani sonunda kendisinin avanun indeküm şeklinde anlaşılması gerekeni eşleridir. Ama daha genel anlarsak bir erkek için hemen yanı başında hayatı birlikte yaşadığı önce annesidir, kız kardeşidir, eşidir, sonra kızıdır, biraz daha az daha genişletmek zorundaysak halası ve teyzesidir. Bütün bunlar onun hayatı birlikte yaşadığı en yakın kadınlarıdır. O kadınlarla birlikte olurken mutlaka onlara nazik davranmak, iyi davranmak zorundayız. Onlara hayrı tavsiye etmek, onları hayra teşvik etmek zorundayız. Çünkü onlar bizim yardımcımız, bizim cennete giden yolda desteklerimiz. Yani hatta bazen koltuk değneklerimiz, bazen koltuklarımız, yaslandığımız, yani onlara yaslanarak hareket ediyoruz. Bazen sanki elimiz ayağımız durumunda olan insanlardır, kadınlardır. Onlarla birlik cennete gitmemiz gerekir. Onlar bizim korumamız altında, yaşantımızın içinde, hayatımızın içinde bizimle beraber yaşayanlardır. Onlara hayrı tavsiye edelim ki onlarla birlik cennete gidelim. Çünkü biz onlardan etkileniriz ama onlar bizden etkilenir. Biz onlara hayrı tavsiye edersek onlar yaptıkları, yaşadıkları bu hayırla bizi etkilerler. Böylece hep beraber daha çok hayra nail oluruz. Kadınlara, yani en yakın kadınlara ama büsbütün, bütün cihanın kadınlarına, Müslüman kadınlara iyiliği emredelim, iyi davranalım, nazik ve kibar davranarak onları hayra teşvik edip onlara hayrı tavsiye edelim. Onlar bizim yardımcılarımız, bizimle beraber yaşayan insanlar. 266 İsmah Yusmahlek. Hoş gör ki hoş görülesin. Böyle tercüme edilebilir. Güzel bir karşılıktır. Yani daha yeni bir kelimeyle, daha şimdi kullanılan bir karşılıkla böyle demek yerinde. Eskiden, sen müsamahakar davran ki, sana da müsamahakar davransınlar denilirdi. Sen müsamahalı ol ki, sana da müsamahalı olsunlar denilirdi. Ama sonradan bir hoş görme işi çıktı ki, demeyin gitsin. Onun için, ben aslında Kur'an ve sünnet anlatırken bu kelimeyi sanki kullanmamaya özen gösteriyorum. Çünkü sanki bir başka inanç sisteminin gereği gibi algılanıyor. Dinleyenlerin öyle bir alıntıyla, öyle bir hatıra ile dinlemelerinden korktuğumdan dolayı böyle bir uyarıyı zorunlu gördüm. Demek ki insanlar İslam'ın hayata hakimiyetini Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim olarak rububiyet ve uluhiyetini unutmadan olaylara bakacaklar ki kendilerine de öyle bakılsın. Yani hoş görmek demek İslam'ın yasakladığını güzel görmek anlamına gelmeyecektir. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, her şeye rağmen sen onu güzel gör anlamına elbette İslam'da böyle bir kelime yoktur. Mesela adam içki içiyor, hatta öyle ki bir namaz süresince değil günlerce içki içiyorsa belli olmaz, bakalım ne derdi vardır. İçene değil içirtene bak arkadaş sen, onun ne ızdırabı vardır bakalım diye hoş görmeye hiç kimsenin yetkisi yoktur. Zaten adamı hor görmem de gerekmez ki, orada bir karışıklık var galiba. Yani kötülüğü hoş görmemek ile kötülük yapanı hor görmemek farklı şeylerdir. Kötülüğü hor görüyoruz, kötü görüyoruz, onun onda olmaması için gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Ama kötülükle beraber bir insanın hoş görülmesi diye bir yasa bilmiyoruz. Değilse insanlar kötüleri ve kötülükleri beraberce hoş görmeye, güzel görmeye başlarlarsa Allah'ın bu konudaki hakimiyeti hepten kaybolacaktır hayatta ve insanlar ne yaptıklarını bilemeyecekler. Biz karşımızdaki insanın insan olarak gaflet edebileceğini, yanlış yapabileceğini, kusur ve kabahatin olabileceğini, yani babam Adem Aleyhisselam şahsında gördüğüm gibi hatta kendisini cennetten çıkaracak kadar bir yanlışı hem de Allah'ın bizzat doğrudan kendisine uyarısına rağmen işleyip de cennetten çıkarılacağını, böyle bir pozisyonda kardeşlerimin, Müslümanların imtihan pozisyonda olacaklarını bileceğim, bunu unutmayacağım. Böylece benim de kim yanlışlarım konusunda beni silmeyecek Müslümanlar, benim de yanlışlarım olacak ama yanlışı göz ardı etmek anlamında değil. O yanlışla birlikte ötekinin diğer güzelliklerinin de olabildiğini unutmamak benim vazifem olacak. Ama o kardeşimdeki bu lekeyi ben tahammül edilir bir şey bilmeyeceğim, ona müsamahalı davranmayacağım, o lekeyle birlik yaşasın istemeyeceğim. Yani belki benzer ama diyelim elbisesinde bir leke ya da bir ip, sap, çöp veya benzer bir pislik varsa nasıl olursa olsun fark etmez demiyorsak ya da hani hemen hemen herkesin başına gelen bir uyarı ve uyarıcılık göreviyle abdestten sonra veya lavabodan sonra burnunun çevresinde bir yerlerinde görülmemesi gereken bir şey varsa, biz hoş görerek olsun be bu adam da bugün bununla dolaşsın demiyorsak, ama onun bu yanlışını elbette müsamahalı davranarak olabilir insandır diye ve fakat biz düzeltelim diye görevli biliyorsak, bütün insanlara karşı böyle davranalım, yanlışlarını görelim ama onları silmeyelim, o yanlışla beraber olmalarını istemeyelim, düzeltmeye çalışalım. O zaman bekleriz ki inşallah Cenab-ı Hak bize de böyle yardımcılar lütfedecektir. Bizim de yanlışlarımız kardeşlerimizin uyarılarıyla düzeltilecektir. 267. İştedde gadabi ala men zalem men la yecidu nasıran gayri. Benden başka yardımcısı olmayan kimseye zulmedene karşı gazabım şiddetlidir. Evet, sadece Allah, sadece peygamber yardımcısı durumda olan bir kişi düşünün. Birileri buna zulmediyorlarsa, o köyde, o kentte bir sen varsın ona yardımcı. Hiç kimse yok yardım eden, ona karşı zulmediyorlarsa, sen gerektiğinde, gücün yetiyorsa, öfkenin ona karşı şiddetli olmasını istemez misin? Sanki ben bu hadiste bunları hatırladım. Bir tek Allah'ı var adamın, başka kimsesi yok. Sadece Müslüman ve Müslümanlığından dolayı da zulme uğruyor, eziyet ediyorlar, kahretmeye çalışıyorlar. Elbette Allahu Teala ona karşı, böyle zalimlere karşı azabı ve gazabı en şiddetli olacaktır. Allah korusun. Yani hem böyle bir durumda zulme uğramaktan, hem böyle birine zulmetmekten, hem de böyle birine zulmedildiği için Allah'ın şiddetli gazabına uğramaktan Allah korusun. İşteddi ezmetu tenferici. Ey sıkıntı, şiddetlen, nasıl olsa biteceksin. Allahu Ekber. Yani insanlar, galiba herkes de öyledir de, hele Kur'an ve sünnet okuyorlarsa, bazen daha bir edeplerini takınarak susmayı bilseler dediğim zamanlar olur. İşte onlardan biri de şimdi. Hani diyelim ki bir abdest ayeti, ya da Yusuf Aleyhisselam'ın o Ahsenül Kasas kıssası, ya da benzer olaylar, anlarsınız, kelimeye dökebilirsiniz, bir şeyler söylersiniz üzerinde. Ama bu söyledikleriniz olayı tam anlatır anlatmaz derdiniz değil. Fakat bazı ayetler ve hadisler var ki, susmak zorundasınız, kelime bulamazsınız, dursanız ve üzerinde düşünseniz, tekrar etseniz, acaba deseniz ama yine sadece onu orijinal kelimeleriyle tekrar etseniz, belki sadece böyle anlar, belki sadece böyle anlatırsınız. Tekrar okuyayım mı bu anlamda? İşteddi ezmetu tenferici. Ey sıkıntı, şiddetlen, nasıl olsa biteceksin. Ne dersiniz? Yaşadınız mı? Ne kadar şiddet sıkıntılarınız oldu mu? Sanki bitmeyecekmiş gibi, tıpkı gece gibi. Nasıl da kapkaranlık kesildi. Güneşten sonra her yer kararmaya başlamıştı. Batıda bir kızıllık, derken o da kayboldu. Hem net karanlık, dahası zifiri karanlık. Bakın, hele bir bakın ki ay da kayboldu. Neredeyse yıldızlar da bir bir sönüp gidiyor, yok oluyor. Hani bana inat değil ama görevlerini yapıyorlar. Kapkaranlık mı? Daha karanlık mı? Sakin ol. Şöyle rahat et. Allah'a imanını yenile ve tazele ve de ki, devam et. Kararmaya devam et. Sonunda nasıl olsa açılacaksın. Yanlış mı söyledik? Doğru değil mi? Ne kadar kapkaranlık olursa olsun sonunda açılmayacak mı? Gece karanlığı bitmeyecek mi? Söyleyin, oğlunuzun derdi hem ne kadar büyüdü. Bütün afakı sardı mı? Bütün ruhunuzu kuşattı mı? Çevrenizdeki herkes bunun girdabına boğuldu mu? Artsın bakalım, artsın. Sonunda bitmeyecek mi? Dahası, her bir dert için düşünün aynı şeyi. Ne kadar artarsa artsın, ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, sonunda bitmeyecek mi? Bitecek elbette. Bunu kesin biliyoruz. Hatta şöyle de bir bilgimiz var, işi kökünden halleden. İnsanlar dünyada en şiddetli, en ızdıraplı, en sıkıntılı dönem yaşasalar, en yaşasalar, daha yaşasalar, çok yaşasalar, yeniden diriliş gününde diyecekler ki ya bir gün, ya bir günden az veya bir kuşluk vakti kadar ama hiç değilse bir saatçik, azıcık bir süre biz dünyada kalmışız. Söyleyin Allah aşkına, bütün hepsi baştan sona sıkıntı olsa ne fark eder? İşte hepsi bu kadar. Çünkü öyle bir hadis hatırlıyorum. Dünyada gün yüzü görmeyen, hiç yüzü gülmeyen, sıkıntı üstüne sıkıntı çeken, bütün hayatı ızdıraplarla dolu bir Müslüman, ama Müslüman, yani cenneti hak eden bir Müslüman, kıyamet günü şöyle cennete konulup çıkarılacakmış da soracakmış Cenab-ı Hak. Kulum, sen daha önce hiç sıkıntı gördün mü? Diyecekmiş ki o sevinçle, o heyecanla, o sürurla, o güzel hayatı tadıp çıkmakla, hayır vallahi ya Rabbi, hiçbir sıkıntı hatırlamıyorum. Aksine, bir de dünyada hiç sıkıntı görmeyen, bir dediği iki olmayan, baştan sona gücü yettiğince her istediğine kavuşan bir kafir, yani hiçbir sıkıntı görmemiş, hastalık dert çile görmemiş veya gam keder tatmamış bir kafir, kıyamet günü cehenneme şöyle daldırılıp çıkarılacakmış da soracakmış Allahu Zülcelal, kulum sen daha önce hiç gün gördün mü, hiç rahat yüzü gördün mü diye. O kul hepsini unutarak diyecekmiş ki, hayır vallahi ya Rabbi, hiç huzur ve sükun tatmamıştım. Öyleyse, işteddi ezmetu tenferici, ey sıkıntı şiddetten, nasıl olsa biteceksin. Bunun güzel örneklerinden biri de Yakup Aleyhisselam'ın sıkıntısıdır. O sıkıntısını Allah'a arz etmişti. İsterseniz bugün okuduğumuz bu hadis vesile olsun, o kıssayı şöyle yeniden ama birileriyle birlik bir kere daha okusak. İsterseniz daha önce okumuştum ama daha esraflıca öğrenmek istiyorum diyorsanız, Yusuf suresi Kur'an-ı Kerim'de Elif, Lam, Ra ile başlayan gruptan bir suredir. İsterseniz Yunus'tan başlayın, Hicr'e kadar o grubu okuyuverin inşallah. 269 İnni u'ta ve us'elü fil hace ve entüm indi feşfe'u tu'ceru ve yakdillahu ala lisani nebiyyihi ma ahabbe. Sizler benim yanımdayken bana gelinir de bir ihtiyacın karşılanması istenirse, o kimseye yardım ediverin. Yani ona yardım aracı olun ki mükafat kazanasınız. Ben de buna aracı oluyorum. Çünkü Allah sevdiği yani istediği şeyleri peygamberinin diliyle gerçekleştirir. Gerçekten enteresan bir yorum. Yani birinin ihtiyacı var, birine geliyor ama siz oradasınız, ben karşılasam diyorsunuz. Yani sanki sevap ayağınıza gelmiş. Hani aleyhissalatü vesselam diyordu ya, yesserallahu leke hayran haysuma künte, sen hangi konumda ne durumdaysan Allah sana hayrı kolaylaştırsın. Sanki kolayca bir hayır elde etme imkanına nail oluyorsunuz. Peygamberin yanındasınız. Peygambere birisi ihtiyacını beyan ediyor. Onu o karşılayacak halde değil belki o anda ama siz kendinizi arz ediyorsunuz. Ben bu işi yapsam ya Resulallah diye ve siz aynı işe nail oluyor. Üstelik peygamberin yapacağı bir işi yapma pozisyonda sevabınız güzelleşiyor. Peki ama dün peygamberle beraber olanlar böyleydi. Ya şimdi ne yapsak? Tabii peygambere sorarak yine aynı işleri yapmak sanırım aynı neticeyi kazandıracaktır. Yani dün peygamberin aracı olacağı iyiliklere bugün biz peygamberi öğrenerek, sünneti öğrenip anlayarak aynı işler bizim de işimizdir diye aracı olmaya çalışırsak, peygamberin onayından geçen bir aracılığı yapmış olmanın hazını, sevabını ve heyecanını duyarız. Tekrar okuyorum. Sizler benim yanımdayken bana gelinir de bir ihtiyacın karşılanması istenirse, bu kimseye yardım edin, yardıma aracı olun ki mükafat kazanasınız. Ben de buna aracı oluyorum çünkü Allah sevdiği, istediği şeyleri peygamberinin diliyle gerçekleştirir. Yani böyle bir aracılık, Allah'ın istediği bir aracılıktır. Ben size beyan ediyorum, siz bu işe aracılık ederseniz, Allah'ın istediğine aracılık etmiş olursunuz. 270 Isna'il mağrufe ila men huve ehluhu ve ila men leyse huve ehleh fe'in asabte ehlehu fehuve ehluh ve in lem tusib ehlehu fe'ente min ehli. İyiliğe layık olsun olmasın, herkese iyilik edin. Eğer yapılan iyilik layığını bulmuşsa zaten o ona layıktır. layığını bulmamışsa sen o ilgi ehlinden olursun. Bununla ilgili tarihte nice örnekler duymuşsunuzdur. Hatta genel sözler söylenir. Yap iyilik, at denize. Balık bilmezse Halık bilir. Yani bir iyilik yaptığınızda denize niye atıyorsunuz öyleyse? Benim anladığım kadarıyla söz onu gerektirmiş, akılda kalsın diye böyle tekerlenmiş, yuvarlanmış. Yani bir iyilik yaptınız ve diyelim kayboldu. Üstelik denize düşecek kadar, kimse bulamayacak kadar ya da siz denizde balıklar adına yaptınız bu iyiliği. Balıklar da anlamadı sizin yaptığınız bu iyilikten haberi yokmuş. Balık kafalılar, yani beyinleri küçük varlıklar anlamıyorlar. Siz onlar için mi yapmıştınız ama? Komşunuza bir iyilik yaptınız, onun cennete gitmesi için uğraştınız, adam anlamadı. Komşunun çocukları için, onların cehennemden kurtuluş için iyilik yapmaya çalıştınız ama insanlar anlamadılar. Bırakın anlamasınlar, siz iyilik yapmaya çalışın, layık olsun ya da olmasın. Hatta şöyle bir hadis hatırladınız mı? Birisi der ki, ben bu gece mutlaka Allah adına infakta bulunacağım. Gece kalkar. Karşısına gelen bu işe layıktır zannettiği kişiye infakta bulununca meğer ki o zengin birisiymiş. Ertesi gün dedikodu ayyuka çıkar. Aa, ne zamandan beri insanlar zenginlere tasadduk etmeye başladı diye. Adam eyvah der, yanlış oldu galiba, ama ertesi gün yine aynı niyetle bir kere daha, bu sefer bir hırsız çıkmıştır karşısına. Üçüncü seferinde de sırayı tam bilemeyebilirim hadisteki sırayı, bir fahişe çıkmıştır karşısına. Adam sonra o dönemin peygamberinden onay alır ki yapılan iş makbul olmuştur. Çünkü gücünüz yeter mi karşıdakinin künhünü bilmeye? Sonra bilmek zorunda değilseniz neden karıştıracaksınız? Gücünüz yettiği kadar sorumlu değil misiniz? Ama bu arada aklıma gelen bir başka konu var. Yani ben ona zekat vermeye vereceğim ama biraz infakta bulunsam, hayır hasenatımı versem. Fakat yani adam benim verdiğim parayla, evet arkadaşım, yani sigara alıyormuş. Öyle mi ya? Bunu diyen kişi tabii 20 yıldır içiyor, ayrı şey. Peki ya neden? Ha, o kendi kazandığı parayla içiyormuş da öteki bunun verdiği parayla içiyormuş. Allah'tan korkup cennete gidesice biraz daha ciddi düşünse daha iyi olmaz mı? Gerçekten ayıp ediyor bazen Müslümanlar bu tür konularda. Yani ben hayatımda hiç içmemişim. İnşallah içmem de. Yani içeni savunmak anlamına değil dediğim, ama yani o adam güya kendi kazanıyormuş da diğerine bu veriyormuş maalesef. Herkes kendi hakkını alıyor oysa. Öyleyse iyiliğe layık olsun olmasın herkese iyilik edelim. Yani kafire Müslüman olması için, Müslüman kardeşlerimizin daha iyi Müslüman olması için iyilik etmeye devam edelim. Eğer yapılan bir iyilik layığını bulmuşsa ne kadar güzel, zaten ona layıktır, böylece biz de boşa iş yapmamış oluruz. Ama layığını bulamamışsak, yapılan iş layığını bulmamışsa, o zaman iyilik yapan kişi bu işe layık olmuş, yani iyilik ehlinden olmuş olur, daha iyi değil mi? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.